yaşamın devamı için soluduğumuz havada ortalama %20.9 seviyesinde oksijen olmalıdır. Bu limit %19'un altına indiğinde insan hayatını anında tehlikeye sokar. %24 oranında oksijense elbiselerimizin tutuşmasına neden olur. Havada bulunan karbonmonoksit %0.1 ve %0.4 oranında bulunduğu sürece insana zarar vermez. Bu rakam %1.5'e çıktığında nefes daralmasına, %3'e çıktığında bayılma ve kasılmalara, %8'e çıktığında felç ve ölüme neden olur.
Bir insanın yemek yemeden 6 gün, su içmeden 3 gün yaşayabildiği söylenir. Peki insan hava almadan ne kadar yaşayabilir? Ya aldığımız havanın kalitesinin sağlığımız için önemi nedir?
Sağlıklı bir insan günde ortalama 23 bin kez nefes alıyor. Üstelik bunun çoğu kez farkına bile varmıyor. Yaşamın devam ettiğini gösteren nefes alıp vermek bize şu anda sıradan anatomik bir eylem olarak görünüyor olabilir. Oysa bir zamanlar ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde havayı rahatça solumak zannedildiği kadar kolay olmadı. Hava kirliliği sanayi devriminden sonra tehlikeli boyutlara ulaştı. Hatta bazı bölgelerde toplu ölümlere yol açtı.
Bu hafta kendimiz, dünyamız ve geleceğimiz için önemli bir konuyla hava kirliliği ile ilgili hafızalarımızda bir yolculuğa çıkacağız.
Her şey nüfusun çoğalmasıyla başladı. Metrekare başına düşen insan sayısı arttıkça daha geniş yerler mesken edildi. Şehirler büyüdü, endüstri gelişti, enerji kullanımı arttı. Bu hızlı dönüşüm sonrasında açığa çıkan atık maddeler havaya zehirli gazlar olarak karıştı. Doğada en saf haliyle var olan hava da hızla kirlenmeye başladı.
Buradan böyle karşıya baktığınız zaman bugünkü gibi böyle pırıl pırıl bir boğazı göremiyordunuz. Saat akşam 5'ten sonra sabahları ekstreti bir sis başlıyordu.
Düşünün, gökyüzü pustan görünmüyor, nefes alınmıyor, sokağa ancak maskelerle çıkılabiliyor, çocuklarımızı korkudan okula gönderemiyor, hava yerine zehir soluyor, damağınızdaki kükürt tadıyla güne başlıyorsunuz. Bu bir fantastik filmin senaryosu değil. Bu Türkiye'nin kirli gerçeği.
1960'lı yıllardayız. Ankara'da göz gözü görmüyor. Hatta hava o kadar kirli ki yurt dışından gelen heyetler şehri terk etmek gerektiğini salık veriyor, kırsallarda yaşamayı öneriyordu.
Hava kirliliği o dönemlerde ülkenin en önemli sorunları arasındaydı. Mecliste konuşulan konuların başında geliyor, konuyla ilgili kanun teklifleri veriliyor, ancak bir türlü bu sorunun önüne geçilemiyordu. Alınan kararlar arasında havayı kirletenlere ceza vermek ve büyük otobüslerin şehre girmesini yasaklamak dahi vardı. Ankara, kalitesiz yakıt kullanımı, olumsuz hava koşulları ve rüzgar alamaması sebepleriyle ülkemizde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehirlerin başında geliyordu. İçinde Ankara geçen yazı ve şiirlerde soğuk ve pus vazgeçilmez kelimelerdi. Başkentte neredeyse bir olağanüstü hal durumu vardı.
Ankara'da hava kirliliği 80'li yıllarda inanılmaz, hatta yaşanamaz boyutlara ulaşmıştı. Abarttığımı düşünenlere göstereceğim haber cevap olur zannediyorum. Yıl 1982. Ankara'da okullar tatil edildi. Fakat kar yağışından dolayı değil, hava kirliliğinden.
Hava kirliliğinin önüne geçmek için alınan önlemler de konunun kendisi kadar çarpıcıydı. Bunlardan biri araçların sırayla sokağa çıkmasıydı. O yıllarda tek plakalı araçların tek günlerde, çift plakalı araçların çift günlerde sokağa çıkmasına karar verilmişti. Hiçbir önlem Ankara'nın kirli havasını değiştirmeye yetmedi. İnsanlar sokağa maskesiz çıkamaz, çocuklar okula gidemez olmuştu. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan hava kirliliği yalnızca Ankara'nın sorunu değildi. İstanbul başta olmak üzere diğer iller de tehdit altındaydı. Nüfusun hızla artması ve yanlış yakıt kullanımı insanları bir toz bulutu içerisinde yaşamaya mahkum ediyordu.
O tarihlerde öyle bir durum oluyordu ki ondan sonra gece saat Ondan sonra sis basıyordu. Herki sis sanıyordu ama kömür tozu. Şey yanıyor, zaten kömür yanıyordu. Havada ondan sonra göz gözü görmüyordu. Sabahleyin kalkıyorsun ki böyle üzerinde böyle bir santim, iki santim kömür tozu vardı. Bütün her yerde.
Sınırları aşan hava kirliliği ölüm raporlarına sebep olarak yazılır olmuştu. Özellikle katı yakıtların oluşturduğu kirlilik bitki örtüsünü öldürmesi nedeniyle canlı sağlığına, mimari yapıları tahrip etmesi nedeniyle de ülke mirasına ciddi zararlar veriyordu. 1990'lı yıllar tehlikenin had safhaya ulaştığı zamanlardı. Solunulan zehir hastalıklara davetiye çıkartıyor, solunum yolları ve akciğer hastalıkları gün geçtikçe artıyordu.
Annem de astım hastası olduğu için dışarıya çıkamıyordu, nefes almakta güçlük çekiyordu. Bir insan evde ne kadar kalabilir? Temiz hava alıp gezmesi ve sağlıklı yürüyüş yapması olanaksızdı tabii.
Atmosferdeki kirlilik dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Uzmanlar iklim değişikliklerinin gerçekleşmesinden endişe duyuyordu.
Kirliliğin boyutları büyüyünce somut önlemler alınması konusunda daha emin adımlar atıldı. Yetkililer en önemli sebep olan yakıt sorununu çözmekte işe başladılar. Ve 1995 yılında doğalgaz çalışmalarının başlamasıyla İstanbul rahat bir nefes aldı.
O yıllarda halka doğalgazı tanıtmak ve kullanımını artırmak için reklam filmleri dahi hazırlandı.
Doğalgazın yararlarını, hayatımıza getirdiği rahatlık ve güzellikleri birlikte göreceğiz.
...1970'li yıllarda keşfedilen doğalgaz, şehirlerimizin üzerindeki kara bulutları yok edecek önemli bir kurtarıcıydı. Fakat evlerimize girmesi uzun yıllar aldı.
Doğalgaz şimdi sokağınızda. Servis hakkınızı önce siz bağlatın, İstanbul'un sağlığına kavuşturulmasında komşularınıza öncülük edin. Genç enerjinin kolaylıklarını, avantajlarını bir an önce yaşamaya başlayın. Doğalgaz. Daha sağlıklı, daha kolay, daha ucuz, daha güvenli.
...1995 sonrasında doğalgaz yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Araçlar için çevre dostu yakıtlar geliştirildi. Sanayi tesisleri çağın teknolojilerine uygun bir şekilde çalışır hale geldi. Türkiye'de hava kirliliği haritaları çıkarılarak ölçümler yapıldı ve bu ölçümlerin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların artırılması, sanayi alanlarının şehir dışına taşınması ve fabrika bacalarına filtreler takılması gibi önlemler alınmaya başlandı. Sorunun en yoğun yaşandığı illerden biri olan İstanbul'da 1988 yılında yapılan ölçümlerde metreküpte 176 mg oranında ölçülen kirlilik 1992 yılında 219 mg'la en üst seviyeye çıktı. 90'lı yılların sonuna doğru düşüşe geçen oranların 2000'lere gelindiğinde tekli hanelere inmesi şehri daha yaşanılabilir bir hale getirdi. Soluduğumuz havaya yayılan kirletici miktarının düzenlenmesi konusunda Avrupa Birliği hava kalitesiyle ilgili politikalar ve önlemler hazırladı. İnsan sağlığı ve ekosisteme zarar verebilecek belirli boylarda partikül madde, ozon, sülfür dioksit, kurşun ve diğer kirleticiler için standartlar belirlendi.
Daha dün burnumuza medya tıkayarak dolaştığımız Türkiye'de bugün rakamlar limit değerlerinin her geçen yıl Avrupa Birliği standartlarına daha da yaklaşıldığını gösteriyor.
Bu değerleri koruyabilmek için endüstriyel tedbirlerin yanı sıra halkın şehirlerde toplu taşımaya teşvik edilmesi, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının artırılması da önemli bir etken. Hava kirliliği yerel olduğu kadar küresel de bir problemdir. Bütün dünyayı kaplayan ortak kullanım alanı olan havanın kirlenmesi, gezegenin geleceğini de tehlikeye atıyor. Havadaki diğer gazlardan daha ağır olan karbondioksit ve türevlerinin toz bulutları ile birleşmesi sonucu atmosferde yeni bir tabaka oluşuyor. Güneşle dünya arasına giren bu tabakanın kalınlaşması enerji döngüsünü ve dengesini bozarak küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine sebep oluyor. Bu değişimin canlı hayatın devamını tehdit edecek bir boyuta ulaşmasından endişe ediliyor.